Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 37. Ayrım. Veda. Ahmet Reşat erken sabahın tülü andıran sisinde, sulardan yükselmiş bir masal şehir gibi duran İstanbul'un göğe uzanan minarelerine içi titreyerek baktı. Bir daha hiç görememesi çok muhtemel bu manzarayı beynine nakşetmek ister gibi gözlerini kırpmadan dimdik durdu denizin kenarında. Sonra iyot kokan serin havayı ciğerlerine çekti ve gözlerini kapatarak şehri dinledi. Beş duyusuyla algılamak istiyordu İstanbul'u. Minareleri, kubbeleri ve denizinin değişken mavisini gözleriyle, yosun, tuz ve kömür kokan havasını burnuyla, tramvay gıcırtılarından vapur düdüklerine, satıcı seslerinden martı çığlıklarına kadar her sesini kulağıyla hafızasına nakşetmek ve asla unutmamak istiyordu. Az uzağında duran Mahir'in yanına yaklaştığını sezince, boğazına takılan tarazın sesine yansımaması için hafifçe öksürdü ve yanı başına gelen arkadaşına, "Yokluğumda sizden aileme göz kulak olmanızı isteyemem. Lakin elinize doğan iki yavrunun saatleriyle alakadar olursanız beni bahtiyar edersiniz Mahir Bey," dedi. "Müsterih olun efendim. Elim sadece o yavruların değil, bütün ailenizin üzerinde olacak. Buradaki işim sizin avdetinizden önce bitecek olursa, taşraya gitmeyip İstanbul'da bir hastaneye tayin talep edeceğim. Kabul etmezlerse istifa ederim." "Olur mu öyle şey? Benim ne zaman döneceğim belli değil. Belki hiç dönemem. Mesleğinizi benim aileme hamilelik yüzünden mahvedemezsiniz. İcap ederse bir muayenehane veya bir küçük eczane açarım. Siz dönene kadar aileyi asla yalnız bırakmam. Size böyle bir mesuliyet yüklemeye hakkım yok. Eliniz üstlerinde olsun, kafidir. Bihici Hanım hesaptan pek anlamaz. Belki o hususta ona yardımcı olursunuz. Ah, keşke Kemal sağ olaydı." Ahmet Reşat sesinin titremesine mani olamayınca sustu. "Reşat Beyefendi, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Pek utanıyorum ama mecburum konuşmaya. Zira başka vakit yok." "Buyurun Mahir Bey. Aramızda yaş farkı olduğunu müdrikim. Lakin sizin yokluğunuzda hanımlara laf getirtmemek, çıkabilecek dedikodulara mani olmak için Leman Hanım'ın desti izdivacını talep etsem, sizin avdetinizde nikahlanmak üzere aramızda hemen bir nişan yapsak, Mahir, aileme mukayyet olmanızı istemek başka şey, bu başka şey. Böyle bir fedakarlığı niçin yapasınız? Hem sonra Leman daha çocuk. Leman Hanım 16 yaşında. Siz dönene kadar 17'sine basar, biz bekleriz. Kendinizi bizim için feda edemezsiniz. Reşat Beyefendi, ben kendimi feda etmiyorum ki. Ben Leman Hanım'a hayranım." "Ya, sakın yanlış anlamayın. O artık bir genç kız ve ben onu çok beğeniyorum. Hadiseler böyle tezahür etmeseydi asla size açılamazdım. Hayranlığım içimde sır olarak kalırdı. Lakin şimdi vaziyet değişik. Evinizi erkeksiz bırakmamak lazım. Ben kızımın büyüdüğünü hiç fark etmemişim. İşimden, gücümden, memleket meseleleriyle uğraşmaktan evlatlarıma bakmaya dahi vakit bulamamışım. Hayatı kaçırmışım Mahir. Şimdi de bakın, hayat beni bir suçluymuşum gibi yaban ellere kaçırıyor." Ahmet Reşat gözleri dolarak uzaklara baktı. "Cevabınız müsbet mi efendim? Beni damatlığa kabul ediyor musunuz? Sizden daha münasip bir damat düşünebilir miyim Mahir? Benim en yakın dostumsunuz. Nesillerdir süren hukukumuz var. Lakin bu hususu zevceme ve kızıma da danışmam lazım. Evlenecek olan Leman'dır. Eğer onlar da kabul edecek olurlarsa bu akşam nişan takabiliriz siz gitmeden önce. Ben şimdi eve dönüp bu hususu ailemle görüşeyim. Eğer herhangi bir itiraz olursa dostluğumuza halel gelmez değil mi?" "Asla. Ben yine ailenizle ilgilenirim. Siz dönene kadar İstanbul dışına çıkmam." "Olmaz öyle şey. Önce ben kızımla görüşeyim de ona göre sonra konuşuruz. Behice hanımefendinin ve Leman hanımın kararlarından beni haberdar eder misiniz Reşat beyefendi? Elbette. Hüsnü efendi hastaneye mektubumu getirir. Evde bekleyeceğim. Evim size daha yakın, dedi Mahir. Pekala, ben biraz daha yürüyeceğim sahilde. Öğlen namazından sonra mektup elinizde olur Mahir Bey. Mahir, Ahmet Reşat'a veda edip Sirkeci istikametine doğru pelerinini savurarak hızlı adımlarla yürümeye başladı. Yürüyor muydu, uçuyor muydu, kendi de bilmiyordu. Mahir gözden kaybolunca Ahmet Reşat kıyıdaki iri taşlardan birinin üzerine oturdu, uzaklara baktı. Güneş henüz yükselmemiş olduğu için denizin rengi koyulaşmamıştı. Buz mavisinin üstünde karşı kıyıdaki bulutların arasında çırpınıp duran güneşin kızıl ışıkları oynaşıyordu. Tarihi yarımada geçmişinin tüm ihtişamı, günahları ve sevaplarıyla sarıp sarmalıyordu Ahmet Reşat'ı. Onun doğup büyüdüğü, ait olduğu daracık sokakları nehirler gibi denize dökülen, kızıl asmalarla nefti selvilerin, mor erguvanların süslediği mütevazı evleriyle, ıssız geniş meydanlarıyla, İslam ve Hristiyan mahalleleri birbirine bağlayan köprüsüyle, yaşlı, mağrur ve emsalsiz bir şehirdi bu. Yarın bu saatlerde bir İtalyan gemisiyle şimdi bulunduğu sahilin önünden yavaşça akarak camilerin kalem kalem göğe uzanan minarelerine, eski sarayın kubbelerine son kez bakarak geride evini, ailesini, bütün akraba ve dostlarını bırakarak sürgüne gidecekti. Leman'ı telli duvaklı bir gelin olarak göremeyecek, torunlarını kucağına alamayacaktı. Suat'ın genç kızla adım atışlarına, Behice'nin güzel gözlerinin dudaklarının etrafında çizgiler oluşmasına, Sabahat'le Halim'in yürümeye, konuşmaya başlamasına, teyzesinin bu dünyadaki son yıllarına, kısacası hayatında manası, önemi olan hiçbir şeye tanık olamayacaktı. Onca tahsil, imparatorluğun üç kıtasında emeğini cömertçe akıttığı memuriyeti, pek önemsediği liyakat nişanları, sadakatle bağlandığı, hizmet ettiği sultanı, ah o zayıf yüzünde içine çökmüş gözlerini kimseyle göz göze gelmemek için hep kapalı tutan ve birkaç gün önce bir İngiliz muhribiyle tıpkı bir vatan haini gibi sessizce kaçtığı için suçladığı sultanı ki yarın da kendisi tıpkı onun gibi bir yabancı gemiye binerek çekip gidecekti. Nesi var, nesi yoksa her şeyini bu şehirde bırakarak minarelere can veren müezzinlerin yanık sesleriyle okudukları ezanı bir daha hiç duymamak üzere. Oysa ne o suçluydu, ne onunla birlikte aynı gemiye binerek kaçacak olan kabine üyeleri, ne de sultan. Sultan yüzlerce yılın birikmiş hatalarını zayıf omuzlarına tek başına yüklenmiş bir zavallıydı. Yüzyılların talanı, dolanı, rüşveti, cehaleti, oburluğu, kayrımcılığı, yobazlığı, din adına yapılan binlerce hata, fesat ve vurgun ve Avrupa devletlerinin arsız iştihası Vahdettin'in elinde patlamıştı. Hem kendini hem etrafını yakarak. Gitmişti sultan. O da gidecekti. Kendi kendine bir kere daha sordu. Niçin gidiyordu? Niçin? Yaban ellerde kimliğini, sıfatını yitirmiş bir hiç olarak yaşamaya çalışmak için. Sırf nefes alıp vermek için. Yiyip içip yatıp uyumak için. Yiyip içmek mi? Hangi parayla ve nereye kadar? Ailenin iratlarından elde edeceğini umduğu 3-5 kuruşla ömür sürdürmek. Ya uzun yaşarsa, ya medet umduğu mülklerine el konulursa ki bu tehlike şu anda dahi mevcuttu. Neyle geçinirdi o ve ailesi? Henüz kundakta iki bebe, biri çok yaşlı, diğeri çocuk, altı kadın ve başlarında belki Mahir. Mahir'i Allah göndermiş olabilir miydi ailesini koruması, kollaması için? Gerçi kayınpederi vardı taşrada ailesini teslim edebileceği. Ama İbrahim Bey çok yaşlıydı kasabasını bırakıp büyük şehre yerleşmek için. Behice ve kızlarını ise hayal bile edemiyordu Beyşehir'deki çiftlik evinde. Yüzeyindeki kızıl titreşimlerin giderek azaldığı suya baktı. Görünmez bir el, ebru yapar gibi kızıl ve sarı tonlarla gidip gelen keskin çizgiler çekiyor ve bu çizgiler bir anda yumuşayıveriyorlardı. Şimdi yürüyüverseydi şu denize, üstünde oturmakta olduğu kocaman taşı kucaklayarak yürüyüverseydi, az ötede renkli sulara gömülerek yavaş yavaş batsaydı, tıpkı terk etmeye hazırlandığı imparatorluğu gibi batsaydı. Çok mu vazgeçilmezdi bir can? Allah nasılsa bir gün almayacak mıydı o canı? Ahmet Reşat kalktı oturduğu taşın üzerinden. Sarhoş gibi sendeleyerek, rengi artık hızla koyulmaya, lacivertleşmeye başlayan sahil boyunca yürüdü. Omuzları çökmüş, boynu paltosunun içinde kaybolmuştu. Umutları, beklentileri, geleceği de kaybolmuştu. Bundan böyle ailesine kederden başka hiçbir şey veremeyecekti. Üzüntü, endişe, Allah korusun kim bilir belki de utanç. Kızlarına vatan haininin çocukları diyeceklerdi birileri. Vatan haininin zevcesi, vatan haininin teyzesi, vatan haininin akrabaları diyeceklerdi sevdiklerine. Kemal'i azarladığı ve suçladığı o korkunç günü düşündü. Adımı vatan haininin dayısına çıkarttım benim. Yıkıl git karşımdan demişti karşısında çaresiz duran yeğenine. Allah'ım diye geçirdi içinden. Allah'ım ben ne suç işledim de sana karşı bana böyle bir yazgı yazdın Allah'ım. Ben nasıl taşıyacağım bu kefareti? Ailesinin selameti için bütün kalbiyle kızının Mahir'in evlenme teklifini kabul etmesini diledi. Mahir, Hüsnü Efendi'nin uzattığı zarfı elinden alır almaz adamın uzaklaşmasını beklemeden açtı mektubu. Aceleyle son satırlarına göz attı. Hüsnü Efendi diye seslendi merdivenleri inmeye başlayan adamın arkasından. Duraladı Hüsnü Efendi. Yukarı bakarak buyur beyim dedi. Gelsenize. Ceplerini karıştırıp bulduğu bozuk paraları olduğu gibi boca etti tekrar kapının önüne gelmiş olan adamın avucuna. Şaşkın şaşkın baktı Hüsnü Efendi. Bir siparişiniz mi var? Yok, bahşiş verdim. Beyim çok para bu. Güzel haber getirdin bana efendi. Evdekilere ikindi okunur okunmaz konağa geleceğimi söyle. Adam gider gitmez içeri koştu, ilk önüne gelen sandalyeye oturdu ve mektubu sindire sindire okudu. Leman teklifini kabul etmişti. Behice Hanım'la Saraylı Hanım'ın da itirazları yoktu. Bilakis pek sevinmişlerdi. Akşam yemeğine bekleniyordu. Mektubu katlayıp cebine koydu, kapalı çarşıya gitmek üzere hazırlanmaya başladı. Mahir konağa vardığında kalfa onu her zamanki gibi selamlığa değil, doğrudan üst kattaki oturma odasına çıkardı. Sofadaki masaya alafranga bir sofra kurulmuştu. Ortada henüz kimseler yoktu. Mahir kocaman lokum kutusunu konsolun üzerine bıraktı, pencerenin önündeki sedire oturup dışarı baktı. Sokak karanlıktı. Yolun başındaki sokak lambası dahi yanmıyordu. Karanlık günlere kendi karanlığıyla eşlik ediyor gibiydi sokak. Oysa Mahir'in içi apaydınlıktı. Bunca sıkıntı ve kederin ortasında adeta utanıyordu mutluluğundan. Ahmet Reşat odaya girince ayağı fırladı. Azizim, içim çok rahat etti. Kızımın da meğer sizde gönlü varmış. Ne zaman büyüdü de bir erkeğe gönül düşürecek yaşa geldi Leman, hayretler içinde kaldım dedi. Gözümün önündeki evladımın gelişmesine bigane kalmışım. Ne yazık. Mahir kıpkırmızı oldu. Leman'ın onda gönlü olduğunu söylüyordu Reşat Bey. Başka şeyler de söylüyordu ama duymuyordu Mahir. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Evet, ne diyorsunuz bu fikrime Mahir Bey? Artık evde erkek kalmadığına göre selamlığa da lüzum kalmadı. Diyordum ki nikahtan sonra İstanbul'da kalmak ve hususi muayenehane açmak isterseniz bizim selamlığı kullanabilirsiniz. Nikah için dönüşünüzü bekleriz efendim. Dönüşüm olmayabilir. Aile arasında nikah kıyar, düğün için biraz bekleyebilirsiniz. Leman hiç olmazsa 17'sinden gün alsın. İnanıyorum ki düğünümüzde hep birlikte olacağız. Ahmet Reşat içini çekmekle yetindi. Az sonra içeriye Saraylı Hanım, Behice ve Suat geldiler. Mahir, Leman'ın hala gözükmemesine üzülerek ayağa kalkıp selamladı hanımları. Suat'ı yanaklarından öptü. "Aa, zahmetler etmişsiniz Mahir Bey." Behice lokum kutusunu Mahir'den alıp kalfaya uzattı. "Gümüş şekerliğe boşaltın lokumları lütfen." Yine Mahir'e döndü. "Mehpare Leman'ın saçlarını maşalıyordu. Birazdan gelirler," dedi. Geçti yerine oturdu. "Ay vallahi Mahir Bey, Saraylı Hanım müşahede etmişti sizin Leman'a meylettiğinizi ama ben hiç ihtimal vermemiştim. Neyse, hayırlısı olsun. Bizim de başımızda bir erkeğimiz bulunur böylece. Sahipsiz kalmayız beyim dönene kadar." "Ben her zaman emrinizdeyim efendim," dedi Mahir. "Estağfurullah Mahir Bey. Müsaade ederseniz bu akşam Reşat Beyefendi'nin huzurunda nişanımızı takalım." "Biraz aceleye gelmiyor mu bu iş?" diye sordu Saraylı Hanım. "Kemal'imi de bekleseydiniz keşke." "Beyefendi yarın gidiyorlar da o yüzden acele ediyoruz," dedi Mahir. "Kızlarımın mürüvvetlerini görmek bir daha nasip olmayabilir teyze," dedi Ahmet Reşat. "O nasıl söz Reşat Bey? Böyle kötüye yormayınız lütfen. Birkaç ay sonra döneceksiniz. Suçsuzluğunuz ispatlanacak." Behice'nin gözleri dolmuştu. "Suçlu muyum ki suçsuzluğum ispatlansın?" diye sitem etti Ahmet Reşat. "Bir insanın bağlı olduğu müesseseye ihanet etmemesi suç mudur?" "Reşat Bey, siz kaybeden tarafta oldunuz. Bu yüzden suçlusunuz. Mesele bundan ibarettir. Kemal hayatta olaydı, o kazanan taraf olacaktı," dedi Behice. "Kemal hayatta ayol, birkaç haftaya kalmaz çıkar gelir, görürsünüz." Saraylı Hanım'ı duymazdan geldiler. "Mesele pek de öyle değildir efendim," dedi Mahir. "Reşat Beyefendi sultana cephe almadı ama memleketin kurtuluşu için kazanan tarafa çok yardımcı oldu. Tabii ki el altından, lakin sultanın kaçacağını hiçbirimiz düşünemedik." "Sultana kaçması ima edildi," dedi Ahmet Reşat. "Olsun, kaçmayabilirdi. Kim olsa kaçardı. Biz de kaçmıyor muyuz?" "Siz sultan değilsiniz." Behice lafı değiştirmek için, "Mahir Bey, askeriyede eskiden beri sultanları sevmezlermiş. Nedendir bu?" diye sordu. "Eskiden beri değil efendim. Abdülhamit'ten beri sevmezler. Haksızlar mı?" Ahmet Reşat cevap vermeye hazırlanıyordu ki içeri Leman ve Mehpare girdiler. Leman'ın maşa çekilmiş uzun saçları buklelerle omuzlarına dökülüyordu. Gözlerine hafifçe sürme çekmişti. Üzerinde açık lila rengi, yakası dantelli bir elbise vardı. Mahir kapının ağzında duran ve kendisine gülümseyen kızın güzel yüzünden gözlerini alamıyordu. Odada her kim varsa silinmiş, bir tek Leman kalmıştı sanki ve etrafına ışık saçıyordu. Ahmet Reşat da Mahir gibi kızının daha önce fark etmediği çekici güzelliğine, dişiliğine hayretle ve hayranlıkla baktı. Leman'ı kundağıyla kucağına aldığı ilk anı hatırlayınca gözleri doldu, yüreği sızladı. Kızının genç kızlığa geçişini vazife aşkı yüzünden kaçırmıştı. Şimdi de vazifesinin başına ördüğü çorap yüzünden diğer evlatlarının büyüdüğünü görmekten mahrum kalacaktı. "Hoş geldiniz efendim." Leman'ın sesiyle kendilerine geldiler. Mahir kızın ona uzattığı elini dudaklarına götürdü. Leman hayatında ilk kez eli öpüldüğü için biraz şaşkın ama çok memnundu. Güzelliği ile Mahir'i büyülediğinin, diğerlerine de artık büyümüş olduğunu kabul ettirdiğinin farkındaydı ve ilgi odağı olmaktan hoşnut görünüyordu. "Artık herkes burada olduğuna göre yemeğe geçebiliriz," dedi Behice. Mahir ayağa kalktı. "Bu sabah Leman Hanım'a izdivaç teklif etmek için sizlerin muvafakatlarınızı almıştım," dedi. "Şimdi huzurlarınızda Leman Hanım'a bizzat izdivaç teklif ediyorum." Leman'a dönüp gözlerinin içine baktı. "Beni zevciniz olarak kabul eder misiniz?" diye sordu. Saraylı hanım büyükleri dururken bir de kızların kendilerine evlenme teklif etmekte nereden çıktı şimdi dercesine sinirli sinirli kıpırdandı. Asriliğe düşkün bir zıpırdağa katılıyordu aileye demek ki. Bir an hiç kimse konuşmadı. Leman mahcup mahcup önüne bakıyordu. Mahir'in yüreği ağzına gelir gibi oldu. Leman nihayet, "Pederim uygun görmüşlerse," dedi alçak sesle. "Ya siz Leman Hanım?" Leman az daha nazlandıktan sonra "Evet efendim," dedi. "O halde nişanlanmamıza müsaade eder misiniz efendim?" diye sordu Mahir Ahmet Reşat'a. "Etmişler ya işte," dedi Saraylı Hanım. "Kemal de sizi pek sever zaten." Mahir gülümsedi, cebinden bir elmas yüzük çıkardı. "O halde bu nişan hayırlara vesile olsun." Mahir yüzüğü Leman'ın parmağına taktı, cebinden bir ikinci yüzük daha çıkardı ve Leman'a uzattı. Leman gümüş halkayı elleri titreyerek Mahir'in parmağına geçirdi. Saraylı hanım bir kızın nişanlısına yüzük taktığını ilk kez görüyordu. Bu işleri aile büyükleri yapmalıydı. Deli miydi, neydi bu adam? 37. ayrımın sonu. 3 sayfa 364-374. Devamı 38. ayrımda.